Ayrım 27.
Bu zor soru, bu nereye kadar gider, daha ne kadar dayanabilirsin? Bizim takımın son akşam eğlencesinde Liakopoulos'un balkonunda içerken tek konuydu. Konuyu önce Lazaris açtı. Ulan Puşterif daha ne kadar böyle yolunu bulacak? Yani böyle sorumsuzca demek istiyorum, ne kadar dayanabilir? Lazaris uzun zamandan beri aşağılık ve suçluluk duygusunu aşmıştı. Eskiden özellikle de ben aralarında olduğum zaman iki laf etmeye korkardı. Daha kibar konuşurdu. Ama artık şimdi zevahiri kurtarmak yerine kendini koyvermişti. Düşündüğü kadar bayağı konuşuyordu. Artık bizden saklanmak için hiçbir nedeni yoktu. Louise saldırı devam ediyordu. Yine Lazaris devam etti. Sağlık sigortası bile yaptırmadı. Hiç hastalanmayacak mı? Pezevenk hiç önlem almıyor. Her şeye karşı. Uzun zamandan beri Agesilaos'un mektubundan sonra herkes Louise'in yıkılmasını, onu yırtık pırtık giysiler içinde ölüm döşeğinde yatarken görmeyi bekliyordu. Ulan bir tek şey istiyorum diye devam etti Liakopoulos. Bir gün bana aç ve hasta gelsin de benden yardım istesin. Başka bir şey istemiyorum. Sadece bunu. Önümde diz çöküp benden yardım istediğini göreyim. Yulia bu sefer çok büyük bir kötülükle gülümsüyordu. Yüzünde neredeyse şeytani bir gülümseme vardı. Dişleri de dökülmeye başlamıştı. Liakopoulos'a o cevap verdi. Evet ama Hollandalı kızı öldürdüğü kazada sen ve benimki serbest kalması için kefalet ücretini ödemiştiniz. O zaman ben biliyor muydum ki? Ulan neyi bilmiyordun nankör herif, alt tarafı sana ne yaptı diye sormak istedim ama çoğu zaman olduğu gibi taraf tutmadım ve konuşmaya katılmadım. Konuşmadım. Bayrağı yine Lazaris aldı. Ne sanıyor? Her şeyin bir sınırı vardır. Ya deli olduğunu kabul edecek ya da eriyip gidecek Puşterif. Hepimiz şarabımıza su kattık. O neden katmasın yani? Haydi sağlığımıza deyip bardağını bizim bardaklarımızla tokuşturdu. Hayır yanlış, ben bardağımı uzatmadım. Hiç kimseyle bardağımı tokuşturmadan içtim. Belki delice ama evet, herkes kendi hayatının aklanmasını bir şekilde Louise'in hayatının nasıl son bulacağına bağlıyordu. Ulan size ne Louise'in yaptıklarından ve nasıl öleceğinden diyesim geldi ama yine kendimi tuttum. Zaten söylesem de ne işe yarardı? Genellikle konuşmazdım ama bazen bugün olduğu gibi Liakopoulos beni zorladı. Ulan taraf tut, ikili oynama. İkili oynamıyorum ama saf da değilim. Liakopoulos son gülen iyi gülermiş. O zaman kazanan da kaybeden de ortaya çıkacak. Şimdi ne dememi istiyorsun? Herkesin uyduğu öğütler farklıdır. Sondan önce konuşma ve benzer saçmalıklar demek istiyor diye ekledi Drakopoulos. Agesilaos'un ölümünden sonra artık o da bizim takımın düzenli üyelerinden biri olmuştu. Tabii kendisi de Louise'in amansız düşmanlarından biriydi. Onları birleştiren ortak nefretleriydi. Gerçi tam da nefret denilemezdi. Karışık duygulardı bunlar. Hayranlık, nefret, kıskançlık ama özellikle gizli, itiraf edilmeyen bir korku. Hiç kimse Louise'in bir yandan kendi hayatlarını harcadıkları şeylere karşı koymasını, buna rağmen her zaman batmamayı başarıp pazarlıklar ile rezilliklerden uzak durmasını affedemiyordu. Martha bizden uzak ve umursamaz gibiydi. Başka bir aleka daha. Bizi duymuyordu bile. Balkonun bir köşesine yerleşip elinde viskisi hayallere dalıyordu. Bardağı iki ucuyla tutuyor, çeviriyor, bir yudum içiyor, hayaller kurup sallanan koltukta gidip geliyordu. Bu Agesilaos'un bildik sallanan koltuğuydu. O meşhur mektubunda Marta'ya koltuğunu ve resimle ilgili bütün kitaplarını bırakıyordu. Tabii Marta'nın elinde viskisiyle Agesilaos'un koltuğunda oturması çok ürpertici bir manzaraydı. Ama Liakopoulos dahil kimse bir şey söylemeye cesaret edemedi. Agesilaos öldüğünde Martha evine gidip koltuğu ve kitapları almış, kendi balkonuna yerleştirmiş, kendisi de oraya kurulmuştu. O günden beri diğer kitapları daha az okumaya başlamış, Agesilaos'un çizgi romanları ile resim kitaplarını karıştırmaya başlamıştı. Bu kitapların içinden Agesilaos'un dünyasını ve galiba Agesilaos'un kendisini de keşfetti. İşin kötüsü giderek viski bardağını daha çabuk boşaltmasıydı. Hatta sonunda zom olmadan uyumamaya başlamıştı. Kuru bir iyi geceler dileyip giderdi. Artık beni de umursamıyordu. Gerçi yine bazen şimşek gibi bakışlarını görüyordum. Ama bakışları eskiden olduğu gibi acımasız değildi. Daha çok beni yardıma çağırıyormuş gibiydi. Sadece herkesin, Devin yani Louise'in çöküşünü dilediği o günü hatırlıyorum. Bakışları tekrar eski gücüne kavuşmuştu. Önce Yulia konuşup Louise'in parmakları için bir şeyler söyledi. Kırık parmaklarla bakalım nasıl Meryem Ana ikonası çizecek. Yulia konuşurken eteğinin yukarıya doğru sıyrıldığını fark ettim. Daha doğrusu önce göz banyosu yapan Lazaris'in bakışlarını gördüm. Onu fark ettiğimi görmemişti. Adi herif resmen göz banyosu yapıyordu. Yulia'ya Drakopoulos cevap verdi. Louis ne zaman ressam olmuş, delirdiniz mi? Bir başka puştun o resimleri yaptığını öğrendim ben. Yalan söylüyorlardı. Ağızlarından hep kötülük çıkıyordu aşağılık heriflerin ama bir şey söylemedim. Artık Yulia ile Louis konusunda kavga etmekten bıkmıştım. Bıktım mı, korkmaya mı başladım? O anda Martha koltuğundan bana baktı. Sitem doluydu, umutsuzdu. Bakışlarını görünce dayanamadım. Ben de konuştum. Sonunda saçmalamayın dedim. O ikonaları Louis çiziyor, bunu da biliyorsunuz. Okuldayken de resim yapardı. Üstelik çok iyi resim yapardı. Neden bunu unutmak istiyorsunuz? Beyaz olanı siyah görmeniz çok gülünç. Manolopoulos, bize hakaret ediyorsun. Bize yalancı ve kötü niyetli diyorsun. Tabii sen hep burnunu sokmamaya çalışırsın ama artık seni iyi tanıyoruz. Hepimiz senin Louis kadar resim yapıyorduk o zamanlar. Liakopoulos konuştukça köpürüyordu. Cevap vermeye kalktım ama Lazaris fırsat vermedi. Bu sefer Lazaris devam etti. Liakopoulos, neden diğer şeyi de söylemiyorsun? Sonunda sen onun günahına girdin. Yalan mı Manolopoulos? Sen o kadar kurnaz olmasan, bağırıp çağırsan unutmasana inanırdı. Belki de onu kurtarırdın. Ama Louis'i böyle serseri ve işe yaramazın teki olarak görmek hoşuna gidiyordu. Belki de sana ara sıra bir kız bulması için, bilmiyorum. Halbuki biz ne söylüyorsak ona acıdığımız için söylüyoruz. Louis'i kurtarmak istiyoruz. Saçmalamayı kesin. Mahvolmasını görmek istiyorsunuz. Kendinizi haklı çıkarmak için. Bunu söyledim. Dayanamadım. Durmadım da devam ettim. Hayatta yanlış bir yola sapmadığınızı kendinize kanıtlamak için. Ben de akıllı rolünü oynamıyorum. Ben de sizin kadar boktanım ama en azından şimdi artık bunu biliyorum. Duydunuz, biliyorum. Hepimizin sonunu biliyorum. Ayrıca bir şey daha, tekrar ediyorum, hepimiz Louis'in yanında cüce kalırız, cüce. Hayatını keyfine göre yaşamayı başaran, hoşuna gitmeyen her şeye bir tekme savuran bir insan. Louis bu, bizlerse herkes dona kaldı. Bunları söyleme şeklimden herkes dona kalmıştı. Tepki vermeye fırsatları olmamıştı. Martha'nın bana gülümsediğini gördüm. İçinde yine bir şeyler canlanmaya başlamıştı. Bunu anlayabiliyordum. Gülümseyişi sanki bana umut veriyor, bir şeyler vaat ediyordu. Yanılmamıştım. Ben küçük söylevimi bitirir bitirmez alkışladığını gördüm. Beni alkışlıyor, bakışlarıyla sanki aşağılık herif Manolopoulos, nasıl olup da son anda kendini batmaktan kurtarıyorsun. İnsan tam boklardan bir farkın olmadığını düşünmeye başladığı an bataklıktan çıkmayı başarıyorsun. Martha'ya bakıp nasıl olup da hala beni sevdiğini, beni hayal ettiğini düşündüm. Ama ben de zaman geçtikçe hem ona acıyor, hem onu hayal ediyor, hem de onu kaybetmekle hayatımın yanlışını yaptığım için kendimi lanetliyordum. Yulia o anda beni bu hayallerden sıyırdı. Beni yine kendime getirmeye karar verdi. Sen hep arkadaşını haklı çıkartıyorsun ama neden hayatında hiçbir şey başarmadığını, neden işe yaramazın teki olduğunu ve neden sonunda kadınların bile onu terk ettiğini oturup hiç düşünmedin, sorgulamadın. Bütün kadınlar değil mi? Ne zaman ağzını açmaya karar verse ağzından zehir akıyor orospunun. Öyle mi? Peki ya Litsa, Louis'i terk etti mi diye sordum. Başka şeyler de söylemek istiyordum ama kendimi tuttum. Litsa'yı da kadın sayıyorsan... Devam etmedi. Bakışlarımdan daha fazlasını kaldıramayacağımı, artık ipin ucunu kaçırdığını anladı ve durdu. Kusmak ihtiyacını hissettim. İlk kez Yulia'yı dinlerken kusmak istiyordum. Kustum da. Herkes anladı. Hatta neden kustuğumu da anladılar. Kimse konuşmadı. Banyodan çıktığımda bana sessiz ve ifadesiz bakıyorlardı. Anlamıştım. Beni mahkum etmişlerdi bile. Beni kovuyorlardı. Yulia'nın bakışları da onlarınkinden farklı değildi. Benden nefret ediyordu. Beni yine her zamanki korku sardı. Pabucumu elime verse ne yapardım? Yulia, Lazaris ile birlikte beni mahvedebilirdi. Evi de onun adına almamızı kabul etme salaklığını da yapmıştım. Annem bu yanlışımı hiç affetmedi. Bana salak deyip duruyordu. Ulan bir gün boşansanız ne yapacaksın, nereye gideceksin? Olur da Yulia'ya ben gidiyorum sana dayanamıyorum desem git diyeceğini sezebiliyordum. Ama biz yine Louis'in pazar sabahı Anargyros'a yaptığı o ani ziyarete dönelim. Anargyros, Louis'in süpermarkete müdür olma teklifini reddetmesinin tadına vardıktan sonra bu gidişle Louis'i ne kadar kötü günlerin beklediğini hatırlatmaya başladı. Yahu Louis, Fanny size daha ne kadar bakabilir, elleri daha ne kadar iğne yapabilecek? Louis o dönemde hayatının üçüncü büyük işini planlıyordu ama hiçbirimiz ayrıntıları, işin tam ne olduğunu, işi kurmak için nereden para bulduğunu bilmiyorduk. Sadece gevelediği bir iki şey sayesinde bazı tahminler yapabiliyorduk. Bazıları tedavi edici yakılar üreteceğini, bazıları ise plastik sinek tuzakları üreteceğini söylüyordu. Anargyros, Louis'i takım elbiseli, ciddi, ölçülü görünce korktu. Ha, bunun niyeti kötü. Belki de kuracağı iş için para isteyecekti. Çünkü son zamanlarda hep bu işten söz ediyordu. Fakat o sabah Louis ne şaka ne de çılgınlıklar yaptı. Uzun zamandır da onları ziyaret etmiyordu. Her şeyden önce Constantis, Aleka, Anargyros'un cenneti uzun sürmedi. Ona yaramadı. Aleka'yı o gün merdivenden inerken görünce ağlayasım geldi. Karşımda bambaşka bir Aleka vardı. İş işten geçmişti. Şişko, tam fıçı gibi. Zaten kısa boyluydu. Artık ne bel, ne göğüs, ne de popo kalmıştı. Her tarafı karnıyla bir olmuştu. Tamamen dümdüz olmuştu. Gerdanı da vardı. Sanki guatr başlangıcıydı. Böyle şeyler gördükçe uçarı yaşamaya devam ediyorum. Tahmin edemeyeceğin kadar hüzünlendim. İnsan üzüntüden intihar eder. Duvarlar, salonlar, balkonlar daralmıştı sanki. Yahu Aleka dedim. Yahu Aleka, neden? Neyin var? Neyin eksik? Louis'in bana anlattığına göre o gün ne şarapları, ne fırın yemeklerini, ne müziği, ne de gösterişleri kabul etmiş. Şaşırmışlardı. Neden be Louis? Benimle bir alıp veremediğin mi var? Yok sevgili dostum, ama acelem var. Sadece Louisa'yı almaya geldim. Sizinle bir alıp veremediğim yok. Ha? Deyip sakinleştiler. Yürüyüşe çıkacaklarını söyledi. Tabii ki yürüyüşe çıkacaksınız. O senin kızın. Yürüyüşe çıktılar. Ama bu seferki eskiden olduğu gibi alışılmış bir yürüyüş değildi. Tabii Louisa için babasıyla her dışarı çıkması alışılmış bir yürüyüş değildi. Özellikle de sanabileceğiniz gibi masal dünyasına bir yolculuk değildi. Bilirsin, bütün boşanmış ana babalar çocuklarını gezmeye götürür. Onlara dondurma ısmarlar, çocuk parkına, Luna Park'a götürür. Ders çalışmaları gerektiğini, iyi çocuk olmalarını hatırlatır. Biraz harçlık da verip, tamam bir sonraki hafta sil baştan. Ama burada Louis ve Louisa ile tam tersi oluyordu. Her şeyden önce yürüyüş, Louis'in Louisa'yı umutsuzca masal dünyasına sokma değil, masal dünyasından çıkarma çabasıydı. Sonra Louisa, Louis'e harçlık veriyordu. Louis, Louisa'ya değil. Louisa, babasına dondurma ısmarlıyordu. Louisa, onu Luna Park'a götürüyor ama Luna Park'ta kendisi oynamıyordu. Louis oynuyordu. Louis, arabalara, trenlere biniyor, Louisa ona bakıp gülüyordu. Louisa, Louis'i görür görmez gülümsemeye başlardı. Babasının bir tek sihirli aynalarda yanında olmasını isterdi. En azından orada birlikte gülüyorlardı. Louisa biraz büyüdüğünde, yaklaşık 15 yaşına girdiğinde, Louis Luna Park'ları bırakıp onu opera ve tiyatroya götürmeye başladı. Louis için opera, bir çocuğu sanat dünyasıyla tanıştırmanın en iyi yoludur. Çocuk operada iyi müziği sever, kendini geliştirir ve orada uzlaşmayı öğrenir. Ölürken şarkı söylemek olur mu? Operada her şey olur. Louis sanatta her şeyin, dolayısıyla da hayatta her şeyin mümkün olduğunu anlatmak istiyordu. Louisa, sanat sadece bir zevk değildir. Bütün kapalı kapıları açan bir anahtardır da. Louis kızına birer birer çeşitli idollerin, öğretmenlerin, ana babaların, vaizlerin, tırnak içindeki uzmanların efsanesini yıkıyor, evrensel değer denilen değerlerin bazılarının ne kadar göreli olduğunu kanıtlıyor, yeni bakış açıları sunuyor, hatta 10 emre bile dokunuyordu. 10 emri bile teker teker kızıyla tartışıyordu. Zina yapma ne demek? Eşinin aşağılık biri olduğu ortaya çıkarsa ne yapacaksın? Önemli olan zina yapma gereğini duymaman. Zina yapma gereğini duyduktan sonra artık nefsine hakim olman için çok geçtir. İşte annen. Annen zina yapmış olsa da ben onu affettim. Örneğin ben, baban. Emir, babana saygı duy. Demiyor mu? Senin ne yapman gerekir? Ben uğursuzun teki, üç kağıtçının teki. Bir hiç olsam da bana saygı mı duyman gerekir? Ya da benim sana. Örneğin sen gülünç düşüncelere, gülünç davranışlara sahip boktan bir kız olsan, normalde seni kızım diye tanıştırırken utanç duymaz mıyım? Yani bu ne demek? Yani ben senin babanım, sen de benim kızımsın diye her şey yolunda mı? Hayır, beni yargılayacaksın. Ancak böyle bana saygı duyarsın beni yargıladığın zaman. Şimdi beni nasıl ve hangi ölçütlere göre yargılayacağınsa başka bir sefer konuşacağımız büyük bir konu. Louisacığım, her şeye arada bir tekrar bakmalıyız. Yeniden inceleyip çürütmeliyiz. Her şeyi. Hareketsizlik ölümdür, bataklıktır. Fakat bütün bunlarla Louisa'yı tehlikeli yollara doğru yönlendiriyordu. Yahu Louis, buna hakkın yok diyordum. Çocuğu şimdiden böyle yaparsan yarın öbür gün çocuk nereye varır? Sen o kadar emin misin? Çocuğun dünyasını parçalıyorsun. Dünya öyle bir halde ki iyi yapıyorum. Alt tarafı ben sadece beynini uyarmak, tek başına arayış içine girmesini istiyorum. Dünyada bir alçak daha olacağına böylesi daha iyi. Zina yapıyorsun, yapmıyor musun? Demek ki motor bir yerlerde tekliyor. İnsan öldürür, öldürmez mi? En azından buna kafa yormayı öğren. Kuzen, bana da karşı çıksın. Yarın babam saçmalıyordu desin. Bu da bir şey. Yoksa yargılanmamak için yargılamalıyım da kalırız. Bunu mu istiyorsun? Ama babasıyla yürüyüşten her dönüşünde Anargyros ve Aleka şaşkınlıktan küçük dillerini yutuyordu. Artık korkmaya da başlamışlardı. Bu adam insan değil, canavar diye bağırıyordu. Kızımıza neler yaptı? Kızı bir daha vermeyelim. Bir daha asla, bu son kezdi diyordu ikisi birden. Ama sonunda Anargyros öfke patlamalarından sonra yavaş yavaş Louisa'nın dediklerine katılıyordu. Kız haklı Aleka, söyledikleri doğru, haksız mı? Deyip gülüyordu. Louisa'yı yine Louise veriyorlardı. Ama bu kez sana dediğim gibi o pazar başka türlü bir yürüyüştü. Ne dondurma, ne sohbet, ne yeniden incelenen 10 emir, ne de opera vardı. Dışarı çıkmalarının nedeni başkaydı. Bu sefer Louis, Louisa'yı elinden tutmuş, büyük bir ciddiyetle takım elbisesini giymiş, onu çocukluk arkadaşlarıyla tanıştırmaya götürüyordu. Birer birer Louis'in bütün çocukluk arkadaşlarını. Bizim takımın geçirdiği en feci pazar günlerinden biriydi. Ama Louis önce evine, gece kondusuna gitmiş, sonra arkadaşlarına gitmişti. Artık Louisa ilk kez babasının nerede yaşadığını görecekti. Louis o zamana kadar bundan hep kaçınmıştı. Hayır, daha sonra diyordu. İlk kez Louisa masal dünyasına giriyordu. Ama arka kapıdan, istersen ters kapıdan diyebilirsin buna. Litsa ile topalladığını gördü ve ablası Fanny ile tanıştı. Fanny sıska, kısa boylu, yüzünde bir acı, umutsuzluk ve güç maskesi olan bir kadındı. Fanny'nin gümrük müdürü lakaplı kocasını tanıdı. Üçü de iyi giyinmiş, hoş, kollarında, kulaklarında altınları, boynunda incileri olan Louisa'ya büyülenmiş gibi bakıyorlardı. Gözlerine inanamıyorlardı. Aman Tanrı, Manolis'in kızı. Hepsi çok duygulanmıştı. Louisa gözyaşlarını tutamadığı için utandı. Louis sürekli ona bakıyordu. İşte Louisa, benim hayatım. Onu görüyor musun? O benim dünyam. Louisa maskelere, tiyatro perdelerine, kılıçlara, dekorlara dokunuyor, kitapları karıştırıyor, garip abajurları yakıp söndürüyordu. Ama burası tiyatro gibi. Kendi evinin de böyle olmasını istediğini söyleyip babasına sarıldı. Gözleri doldu. Büyük babasını yatarken görünce Louisa kendini rahat hissetmedi. Ona elini verdi. Barba Petros'un ise sadece gözleri yaşardı. Sonra Louis'in arkadaşlarını ziyaret etme töreni başladı. Sanki hepsini teker teker idam mangasının önüne koyuyordu. Haber vermeden kapı zillerini çalıyor, büyük bir cüretle onlara kapı telefonundan sesleniyordu. Ben Retsinas, tanışmanız için kızımı getirdim. Ama kapıyı açtıklarında kızını arkadaşlarıyla tanıştırmıyordu. Önce arkadaşlarını kızına tanıştırıyordu. Ayrıca şunu bil, bütün bu tören bakın benim nasıl kızım var diye gösteriş için ve benzer şapşal mutlu anlar için yapılmadı. Hayır, arkadaşlarıyla kızına gösteriş yapmak da istemiyordu. Ziyaretlerin amacı bu değildi. Hayır, çok daha önemli bir neden vardı. Louisa belki onu bir daha göremeyecekti. Kuzen, hepsini kendi gözleriyle yargılasın, beni de. Anladığım kadarıyla bu ziyaretler Louis'e göre Louisa'nın bir tür büyükler dünyasına girişiydi. Louisa, tanıştırayım, Bay Lazaris. Çok önemli bir insan. Okulda beraberdik ama o ilerledi. Para, evler, üniversitede de çok başarılı. Kendisi profesör. Bak evi de ne kadar güzel. Vasilakis, 5 odalıydı değil mi? Vasilakis, küçük adıydı. Lazaris öfkesinden kuduruyordu ama ne yapsın, Zevahir'i kurtarmaya bakıyordu. Hayır, 8 odalı diyebildi sonunda. Yalan da söylemiyordu, 8 odalıydı. Louis'in bu sefer dalga geçtiğini de sanma. Abartmıyordu da. Sadece gerçeği göstermek istiyordu. Başka bir şey değil. Kendisinden ne kadar nefret ettiğini bilmesine rağmen Drakopoulos'a gitmekten bile çekinmedi. Louisacığım, bu da diğer bir muhteşem insan. Üniversite bitirmedi ama zengin oldu. Bizim takımın sanayicisi. Üst bir sınıfa doğru yol alıyor. Salçalarla işe başladı. Büyüdüğün zaman aklında olsun. Sadece Louis'in kızı olduğunu söylesen seni kraliçe yapar. Karısı Bayan Tatiana az kalsın senin annen olacaktı. Ona 7 ayın Madonna'sı derdik. Hatta Tatyana'yı kızına gösterdi. Kuzen Tatyana yine bebek gibiydi. Hiç yaşlanmamış diye itiraf etmişti. Daha sonra bu akla hayale sığmaz ziyaretlerinden söz ettiğimizde, Konstantis, Yulyacığın doğru dürüst bir kadını elinde tutamadığımı söylerken haklıydı. Örneğin Tatyana hayatımın kadını olabilirdi. Bir evimiz, çocuklarımız, aşk, o da gitti. O zaman Louis acı çekmişti. Tatyana'yı istiyordu. Onu elinden alan Drakopoulos'a bir şey demese de Tatyana'yı hep istemişti. Madonna'yı istiyordu. Drakopoulos, Louis'in Tatyana'dan bahsettiğini duydukça küplere biniyordu. Öldüreyim mi öldürmeyeyim mi diye düşünüyordu. Alçak herif, bu cesareti de nereden buldu? Benim evimde. Tatyana'nın az daha kızının annesi olacağını söylemeye cüret etti. Kulaklarıma inanamıyorum. Ben burada Agesilaus'un açıklamalarından öyle bir kazık yedim ki, çocuk benim mi değil mi? Herifteki cesarete bak dostum. Üstelik bunları önümde de tekrarlıyor. Yani şaka maka kızı oğlumla gerçekten kardeş olabilir. Drakopoulos konuşamıyor, öfkesini çıkaramıyor, Louis'i cehenneme yollayamıyordu. 2 dakikalığına yalnız kaldıklarında sadece o zaman Madonna'ya asıldığı için suçlu olmadığını, çünkü kendisiyle olan ilişkisini bilmediğini söyleyebildi. Kutsal saydığım her şeyin üzerine yemin ederim diye haykırıyordu. Ama Louis bunu yutmadı. Yapma Drakopoulos, yeminleri bırak, biliyordun, hem de çok iyi biliyordun. Tam bu noktada kendini ısırmaya başladı. Drakopoulos'u dudaklarını ısırırken görürsen bil ki ağzında bir bakla var. Kendini tutamaz. Sanki ona gerçeği söyletme serumu takmışlardı da ilk yalanda kendini ısırıyordu. Bu huyu yüzünden başına büyük felaketler gelmiştir. Hatta kağıt oynarken blöf yaptığında bile onu tanıyanlar bunu anlardı. Drakopoulos da bu kusur olmasa şimdiye kadar Rockefeller olmuştu. Madonna'sını aldatır aldatmaz Madonna bunu anlardı. Dudaklarını ısırmasıyla Drakopoulos bizi aldatıyor derdik. Bu onun zayıf noktasıydı ve bunu bilmeyen de kalmamıştı. Ama Louis'in arkadaşlarını ziyaret etme töreni hayatındaki en garip olay olmaya devam ediyordu. Böyle bir şey nereden aklına geldi? Ancak şeytani bir akıl bizim takım için böyle bir işkence düşünebilir.